Ayrım 8, sayfa 143. Peki nasıl oluyor da evliyken başka bir kadını sevebiliyor diye sordu adam. Ben de merak edip ona sormuştum. Hayatında figen varken nasıl oluyordu beni sevebiliyorsun? Bilmem demişti bana. İşin en acıvayıcı tarafı ise meğerse bana yakın olmak için figenle evlenmiş. Anlıyor musun? Hiç sevmediği bir kadınla benim yüzümden evlenmiş. O anda bütün bunları duyduğum zaman kafamdan aşağı sanki kaynar sular dökülmüştü. Düşünebiliyor musun? Bana yakın olmak için en yakınımdaki kız arkadaşımla evlenmiş. Kadın o anda gözyaşlarına hakim olamadı. Bir parça acı gelip yüreğinde çöreklendi. Kadının kocası küçük bir şaşkınlık geçirdi. Sonra da ilave etti. Şimdi neden ağlıyorsun? Hiç, dedi kadın. Bir şey yoksa o zaman neden ağlıyorsun? Diye tekrarladı adam. Yazgıma, dedi kadın. Yazgıma ağlıyorum. Kör talihime ağlıyorum. Önümde duran yaşamıma ihanet ettiğime ağlıyorum. Günahsız bir adamın hayatını kararttığıma ağlıyorum. Adam karısının söylediklerine içten içe bozuldu. O zaman, dedi, benimle evli olduğun için de kahrından ağlıyorsundur şimdi. Kadın gözyaşını eliyle sildi. Adama baktı. Bu gece bir hayalet gibi soğuk geliyorsun bana, dedi. Adam neye uğradığını şaşırdı. Sinirlendi. Ne diyorsun sen? Karınım ve senden hiç sevgi görmediğimi ağlıyorum bu gece, dedi kadın. Evli olduğuna pişmanmış gibi. Seni deliler gibi seven adamla evlenseydin o zaman. Neden evlenmedin? Sen neden evlendin benimle? Hata. Karşılıklı hata diyelim o zaman. Seninle evlenmek için can atmıyordum. Ben sanki can atıyordum. Yine iğrençleşme, dedi adam karısına çıkışırken. İşine gelmeyince beni iğrençleşmekle suçlayıp durma, dedi kadın. Suçlamak mı? Öylesin zaten. Sen kendine bak. Dinime küfreden Müslüman olsa bari. Senden daha iyi Müslüman olduğum kesin, dedi adam. Kendinden emin bir şekilde. Aman, dedi kadın. Senin gibi bir Müslüman olmak istemem zaten. Irzına geçilmiş bir Müslüman. Adam beyninden vurulmuşa döndü. Bu sefer yumruğunu kaldırdığı gibi kadının kafasına indirdi. Kadın beyninin yarısının uyuştuğunu hissetti. Aklı gidip geldi. O sırada adamın sert sesi odanın içinde yankılandı. Dilinle bağış dile benden. Kadın adamın söylediğini anlamadı. Elleriyle kafatasına bastırıyordu. Hıçkırıklara boğuldu. Adamın yanından kalktı, mutfağa gitti. Buzdolabını açtı. Buz kabını çıkardı, kafasının üzerine koydu. Beyni zonkluyordu. Ellerin kırılır inşallah diye geçirdi içinden. Gözü mutfak masasının üstünde duran sigara paketine ilişti. Bir sigara çıkarıp yaktı. Katlanabilir mutfak sandalyesini açıp üzerine oturdu. Başını masanın üzerinden dayayıp hıçkıra hıçkıra ağladı. Yüreğinden fışkıran hıçkırıklar bir süre sonra duruldu. Titreyen bedeni sakinleşmişti kadının. Nefes alıp verişleri yavaş yavaş eski düzenine döndü. Artık sadece yanaklarından süzülen gözyaşlarını tutamaz olmuştu. İçindeki korku, Bekin, yerini yalnızlık duygusuna bırakmıştı. Ne yapacağına tam olarak karar veremedi. Yaşadığı her şeyin çok gülünç ve budalaca olduğunu duygusu yüreğine girip çöreklendi. Sonra da dinle, dedi kendi kendine. Şimdi onun anlatacaklarını dinle. Ağzını açma. En azından bunu yapmayı dene. Kafana çivi gibi çaktığı yumrukların hesabını bu gecenin sonunda nasıl olsa verecek. O anda kadının ruhunu intikam ateşi sardı. Adama karşı içinde duyduğu öfke yavaş yavaş kabarmaya başladı. İçinde taşıdığı bu duygularla yatak odasına tekrar döndü. Gözyaşları yerine kararlı bir ifadeye bırakmıştı. Adam odaya giren karısının yüzüne baktı. Karar verdim, dedi kadın nefret dolu bakışlarla. Bu gecenin sonu benim için yeni bir başlangıç olacak. Şimdi sıra sende. Senin zavallı gerçeklerini dinlemek istiyorum. Anlat. Bu geceden yarına hiçbir şey kalmasın. Anlat ki iyice ayrışalım. Hasta ruhlu musun sen, dedi adam kızgınlıkla. Hasta ruhlu mu? Esas kadına el kaldıran adam hasta ruhludur. Sen zavallısın. Zavallı mı? Zavallı. Güldürme beni. Kaşınma yine ayrıca. Gül gül. Bu gece son gülen ben olacağım. Tehdit mi ediyorsun beni? Haddime mi düşmüş seni tehdit etmek? Düşmez. O zaman ne soruyorsun? Irzına geçilmiş sözünü sana yedirdim böyle işte. Kusura bakma, dedi kadın. Zamanında yiyen yemiş. Derin bir suskunluk oldu. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor galiba. Beynini dışarıya sen mi yiyeyim bu gece? Sersen ne olacak? Erkekliğini mi ispatlamaya çalışıyorsun? Birkaç saniye yine sessiz kaldılar. Adam bir sigara yaktı. Sigaranın ateşi zaman zaman yüzüne vuruyordu. Irzına geçilmiş ağır bir laftı, dedi adam. Senin de bana vurmaman gerekiyordu, dedi kadın. Biliyorum. Bu geceye kadar hiçbir kadına el kaldırmamıştım. He he, dedi kadın. Şimdiye kadar bu tip bir sözü ben de hiç kimseye söylememiştim. Şöyle böyle tanışıp öpüştüğüm adamlara bile. Adam sustu. Kadın kocasından intikam almaya başlamıştı. Adam intikam ateşini karısının gözlerinde gördü. Ama dedi, böyle konuşarak yanlış ata oynuyorsun. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Anlaman gerekmez. Beni dinlemeye devam et. Her şey kendiliğinden hallolur. İkisi de neden böyle davrandıklarına bir türlü anlam veremedi. Uzun bir gece yaşamışlardı. Artık düşünemeyecek kadar kendilerini yorgun ve uykusuz hissediyorlardı. Adam kadına baktı. Gecenin sonunu sonsuz bir huzur içinde bitirmek istiyorum dedi. Ne garip dedi kadın. Ben de konuşmaya ilk başladığımız anda aynı şeyi istiyordum. Ama şimdi gönlüm hoş değil. Kafamın içi kazan gibi. Madem ki bana göre huzurlusun, anlat öyleyse. Amcaoğlunu trenden aşağıya nasıl ittin? Adam amcaoğlu ismini duyunca gerildi. O anda ıssız bir adaya kaçmak ister gibiydi. Panikledi. O panikle sordu. Adama ne oldu? Engin'e mi? Evet, anlatırım sonra. Şimdi anlat. Görmüyor musun dedi kadın. Sayende beynim zonkluyor. Deminden beri ben anlatıyorum. Şimdi sıra sende. Biraz merak et. Hatta biraz dinlen. Belki bir yumruk daha atarsın beynimin orta yerine. Adam anlatacağı şeyin karanlığına gömüldü. Boğulduğunu hissetti. Yaşadığı acı dolu çocukluk yüzüne tokat gibi çarptı. Düşeceksem çok yüksek korkularımdan aşağıya düşmeliyim diye geçirdiği içinden. Ruhunun acı derinliklerinden anlamsız bir güven fışkırdı. Kirlenmiş bedenini sarıp sarmaladı. Kendine güveni geldi. Hesapsız attığın her adımın bir bedeli vardır bu hayatta dedi. Bu sefer kendinden emin bir şekilde. Öyle mi? Öyle. İnsanın yaptığı pislik yanına kar kalmaz. Tıpkı amcaoğlumun yaptığı pisliğin yanına kar kalmaması gibi. Sonra derin bir suskunluğa büründü adam. Kadına unuttuğu bir şeyi hatırlatmak istedi. Söz verdin bana. Sözünü unutma. Kadın dalıp uzaklara gitmişti. Başı ağrıdan neredeyse önüne düşmüştü. Ne sözü dedi. Anlattıklarımın aramızda kalacağına dair söz vermiştin. Ne çabuk unuttun. Ha dedi kadın umursamaz bir tavırla. O söz mü? Unutmadım, söz sana. Adam birden sustu. Özür dilerim dedi. Sana vurmak istemezdim. Boş ver dedi kadın. Bu saatten sonra önemli değil. Bana vurmadan önce düşünecektim bunları. Ama sen de kızdırdın beni. Her kızdırdığın şey için adam dövmeye kalkarsan o zaman işimiz iş seninle dedi. Adam saatine baktı. Gece yaklaşık bir saat sonra yerini sabahın ilk ışıklarına bırakacaktı. Adam elini çabuk tuttu. Lafı fazla evelemeyip gevelemeden başladı anlatmaya. İttim. O kara rayların üzerine giden trenden aşağı ittim. Nasıl dedi kadın inanmak istemeyen gözlerle. Trenden aşağı işte. Sirkeci halk arasında her gün yolcu taşıyan trenden aşağı ittim. O gece plan yaptım. Kabus gibi geçen yine o karanlık gecenin ardından. Hafta sonları en büyük eğlencemizdi. Giden trenin kapısını açıp dışarı sarkmak. İncecik parmaklarımızdı bizi hayata bağlayan. Çocukluk aklı işte. Hiç düşmeyecekmişiz gibi sarkardık o tren vagonlarından dışarıya. O gün amcaoğlum Çağatay'ın vagonun açık olan kapısından dışarı sarkması için dualar ettim. Allah duamı kabul etmişti. Tren Zeytinburnu istasyonundan hareket etmiş, Bakırköy istasyonuna doğru yol almıştı. Mahallenin bütün çocukları vagonlara doluşmuştuk. Kapılardan sarkıyorduk. Herkes birbirine el sallıyordu. Öndeki arkadakine, arkadaki bir sonraki vagondakine. Diğer yolcular kızıyordu bizlere. Ama hiçbirimiz onları dinlemiyorduk. Bildiğimizi okuyorduk. Bazen de kapıyı dıştan kapatıyor, dışarıda kapının koluna tutunmuş gidiyorduk. Trenin yol alırken çıkardığı rüzgar bizi bir uçurtma gibi adeta uçuruyordu. O gün tren hızla Bakırköy istasyonuna doğru yol alırken Çağatay kapının koluna tutunup vücudunu dışarı sarkıttı. O anda vagonda kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama epeyce kalabalıktık. Bizim dışımızda yolcu da çoktu. Herkes neredeyse patates çuvalı gibi istiflenmişti. O kalabalığın arasında Çağatay'ın parmaklarını gördüm. Yaşça büyük olan ağabeylerimiz ona kızıyordu. İçeri girmesini yoksa düşüp öleceğini söylüyorlardı. Çağatay kendisi için söylenenlere kulak asmadı. Bir anda hamle edip onun kapıya sıkı sıkıya tutunan parmaklarını var gücümle açtım. Gözlerimi kapıdan ayırdığımda gözden kaybolduğunu gördüm. Vagondaki bir adamın attığı çığlık sesi bugün hala kulaklarımda çınlar. Çocuk aşağıya düştü. Çocuk aşağıya düştü. Ardından yaşlı bir kadın gitti günahsız çocuk dedi. Irz düşmanı herif günahsız olur mu hiç diye geçirdim içimden. Adam bir anda sustu. Karısına baktı düşünceli düşünceli. Arkasından da sordu. 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden vicdansız, günahsız olabilir mi sence? Kadın kendisine yöneltilen soru karşısında şaşırdı. Kocasının yüzüne baktı. Bana mı soruyorsun dedi şaşkınlıkla ve hayret dolu bakışlarla. Evet sana soruyorum. Bilmem. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Öyle olan ne? Şerefsiz amcaoğlumun günahsız olduğunu. Kadın sustu. Karşılık vermedi. Sence dedi adam. Gerçekten günahsız mı o? Kadın birkaç dakika sessiz kaldı. Belki de haklısın dedi. Belki mi? Tabii ki haklıyım dedi adam kendi düşüncelerinden emin olmuş bir yüz ifadesiyle. Arkasından da ilave etti. Yaptığımız hatalar yüzünden hepimiz bir gün cehennem ateşinde yanacağız. O günden sonra yemin ettim. Öç almayı bir kenara bırakacaktım. Amcaoğluna ne oldu diye sordu kadın. Yaşıyor. Nasıl? Bir kolu ve bir bacağından yoksun bir şekilde. Nasıl olur da ölmez? Bilmiyorum. Allah öldürmedi işte. Öldürmeyen Allah süründürüyor. Anlamıyorum dedi kadın. Nasıl olur da ölmez? Trenin altına düşmemiş miydi? Düşmüştü. Bir bacağı ve bir kolu koptu. Haftalarca yoğun bakımda kaldı. Sonra ölmedi işte. Seni suçlayan olmadı mı? Hayır. Nasıl? Kimse bilmedi benim onu trenden aşağı ettiğimi. Ya amcaoğlun? O mu? Evet. Biliyor. Biliyor mu? Evet. Bir süre parmaklarını açmamakta direndi. O anda göz göze gelmiştik. O bakışları hiç unutamam. Anlamıyorum dedi kadın yine. Senin bunu yaptığını neden hiç kimseye söylemedi? O gün bugündür suskunluğa büründü. Hayata küstü. Kimseyle konuşmadı. Yıllar sonra bir kez karşılaştık. Bir akrabamızın oğlunun düğününde. Gözlerimin içine baktı. Gözleri doldu. Fakat hiç konuşmadık. Artık yaşadığımız o kötü anlar bizim gerçeğimiz olmuştu. Ben o karanlık geceleri hiçbir zaman unutamadım. O ise güzel bir hafta sonu. Ben gerçeklerimi gecenin karanlığına sakladım. O ise kara tren raylarına. Adam daha fazla devam edemedi. Soluk soluğa kaldığını fark ederek konuşmasını ağırlaştırdı. Bu kadar dedi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kadın kocasının elinden tuttu. O anda yaşadıkları geceyi anımsadı. Bu geceki itirafların bu kadar mı diye sordu. Adam derin bir nefes aldı. Bilmiyorum dedi. O anda içeride bir sessizlik oldu. Adam ve kadın dışarıda dili gibi esen rüzgara kulak kesildi. Nedense kendimi iyi hissetmeye başladım dedi adam. Rüzgarın çaldığı ıslığı odanın içinden kovarken. Düşüncelerimi okuyorsun dedi kadın. Şimdi benzer bir şeyi aklımdan ben geçirdim. İnanmıyorum. İnan ki öyle. Ben de nedense kendimi çok kötü hissediyorum. Adamın yüzündeki tebessüm bir anda kayboldu. Keyfi kaçtı. Ne dedin sen? Hiç. Sadece diyorum ki iyi yürekli bir adam olabilirsin ama bu gece itiraf ettiğin şeyler içimi yaktı. Açık konuş. Ne demek istiyorsun? Mesele de bu zaten. Hiçbir şey dediğim yok. Allah kahretsin bizi. Yanımda dün bildiğim bir kocam vardı. Bugün ise bilmediğim bir adam. Bildiğim adımı bile içime tam manasıyla alamazken seni bundan sonra nasıl içime sokacağım? Öğrendiğim bu gerçeklerin beni akılsız bir kadın yapmasından korkuyorum. Bu gece hiç istemediğim kadar çok kırıldım. Ben bu geceden sonra artık kırık bir aynayım. Her parçam kendi hayatını yaşamaya gitti sanki. Bana kalan da korkularım ve yalnızlığım oldu. Telaş etme dedi adam. Birkaç güne kalmaz, her şey eski düzenine oturur. Birkaç gün mü? Benim bu gece göğsüm sancıyor. Acıdan sanki patlayacak gibi. Kadın solgun ve bitkin görünüyordu. Adam karısının elinden tuttu. Kadının eli bir ölünün vücudu gibi soğuktu. İyi misin dedi adam. Sıcak bir şeyler içmek ister misin? Hayır. Yine eskisi gibi olabiliriz. Bence boşuna endişeleniyorsun. Sen neden söz ediyorsun? Sence artık geç kalmadık mı? Bütün umutlarımızı öğrendiğimiz bu gerçekleri üzerine nasıl inşa edebiliriz? Bana söyler misin? Birbirimizin yanında durarak, arkasında olarak. Kes dedi kadın. Bütün bu söylediklerin aptalca şeyler. Oysa ki bir kadının korkularından kurtulması için tek bir yol var. O yolun ne olduğunu biliyor musun? Adam kısa bir süre düşündü. Aklına bir şey gelmeyince de hayır dedi. Yakınlaşmak dedi kadın. Tıpkı kirpiler gibi. Kirpiler mi? Kirpiler ya. Kirpilerin hikayesini biliyor musun? Hangi kirpiler dedi adam merakla. O zaman şimdi anlatacağım hikayeye kulak ver. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksın. Anlat o zaman dedi adam. Anlatıyorum dedi kadın. Sus ve sadece beni dinle. Eski zamanların dondurucu bir kışından bütün hayvanlar çok etkilenmiş ve büyük kayıplar vermişler. Ama en çok kaybı da kirpiler vermiş. Çünkü onların pek çok hayvan gibi kalın kürkleri yokmuş. Üstelik de dikenleri varmış. Dondurucu kışın soğuğundan en az zararla kurtulmak için kirpiler meclisi toplanmış. Gün boyunca tartışıp nihayetinde bir karara varmışlar. Aldıkları karar da şuymuş. Bütün kirpiler birbirlerine yakın durarak geceyi geçirecekler. Böylece birbirlerinin vücut sıcaklığından yararlanacaklar. Aralarındaki hava akışını önleyerek donmaktan kurtulacaklarmış. Ama gel gör ki ilk geceki deneyimlerinden sonra aldıkları kararın pek de işe yaramadığını görmüşler. Bu sefer de başka bir problem ortaya çıkmış. Birbirlerine çok fazla yakınlaştıkları için de dikenleri birbirlerini yaralamış. Ertesi gece yaralanma korkusuyla birbirlerine sokulmaktan uzak duran kirpiler yine donarak ölmeye başlamışlar. Ama daha sonraki geceler kah yakınlaşarak kah uzaklaşarak birbirlerinin vücut sıcaklığından yararlanacak kadar yakın ancak birbirlerini incitmeyecek kadar da uzak durmayı öğrenmişler. Böylelikle donarak ölmekten kurtulmuşlar. Kadın hikayeyi bitirdikten sonra sustu. Dalabildiği kadar uzaklara dalıp gitti. Ne yalan söyleyeyim, güzel bir hikayemiş dedi adam. Ama bizimle ne alakası olduğunu çözemedim. Kadın kısa bir süre sonra daldığı düşten çıktı. Hala gerçekleri görmüyorsun, öyle değil mi? Hangi gerçeği? Bu gece ikimiz de kirpiler gibi donarak öldük. Hayır, ölmedik. Eskisi gibi birbirimize yakınlaşabiliriz. Birbirimize yakınlaşarak tekrar hayata tutunabiliriz. Kadın umutsuzca güldü. Komik olma. Şu uzun dikenlerimizle mi biz birbirimize yakınlaşacağız? Gerekirse evet dedi adam. Hayır dedi kadın. Biz kirpiler gibi olamadık. Bu gece birbirimizi incitecek kadar yakın durduk. Oysa ki birbirimizi incitmeyecek şeyi yapmalıydık. Ta başından beri böyle bir işe kalkışmamalıydık. Kabul et artık. İkimiz de bu gece iflas ettik. Bu geceye kadar geçmiş yaşamıyla benim aramda duran bir erkekle birlikteyim. Bu saatten sonra bu erkeğin artık benim erkeğim olmadığını ne yazık ki biliyorum. Kadın kısa bir an için sustu. Adam da susmuştu. Kadın daha sonra derin bir soluk aldı. O an nedense kararsız kaldı. Ama arkasından ekledi. Başka bir sırrın varsa anlat da bitirelim bu geceyi. Adam yorgun bir yüz ifadesiyle karısına baktı. Sıra sende dedi. Sonra da tuhaf bir şekilde ruhlar diye söylendi. Ruhlar mı dedi kadın? Evet. Son söylediklerinden sonra düşündüm ki geçmiş hayatlarımızın hala yaşayan bir ruhu var. Bir an gelir ki o ruh şimdiki hayatlarımızın üstünde kendisini hissettirebiliyor. Kadın kocasının sözleri karşısında katıla katıla güldü. Etkisini mi? Evet. Şimdiki hayatımızın üstünde mi? Evet. Haklısın dedi kadın alaycı bir ses tonuyla. Bu gece bir zamanlar aşık olduğun dişi bir ruhun seni etkilediğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Ama erkek bir ruhun varlığından doğrusu bunca yıldır habersiz yaşamışım. Adam kadına baktı. Erkek ruh mu? Amcaoğlun. Amcaoğlun mu? Amcaoğlun ya. Öyle bir erkeğin seni hayatını etkilediğini nereden bilebilirdim? Ne demek istiyorsun? Beni yine yanlış anlama. Bir şey dediğim yok. Anılarının içinde bir erkeğin de yer alacağı doğrusu hiç aklıma gelmemişti. Adam cevap vermedi. Kadının ne demek istediğini gayet iyi anlamıştı. Acı çekmek diye sürdürdü konuşmasını kadın. Hayatımızın bazı dönemlerinde kendimizi kurban ederiz. Düşlerimizin peşinde koşarız. Koştukça düşeriz. Düştükçe de acı çekeriz. Evet dedi adam. Yaşadığımız dünyada birçok insan da içinde benzer acılar taşıyan hayatlar yaşar. Düşlerimizi izleriz. Düşlerdir bizi bir yerlere taşıyan. Biziz düşlerimizi arkamızda bırakan. Bir savaşçı gibi düşlerimizle savaşan. Ama nedense ihanete uğrayan düşlerimiz değildir. Düşlerimizdir bize ihanet eden. Daha doğrusu düşlerimizi kabusa çeviren hayatın kendisidir. İçinde nefes alıp veren canlılardır. Hangi canlılar? Dedi kadın sakince. İki ayaklılar. Bizler. Kimi zaman yücelebilen, kimi zaman da aşağılık bir sürüngene dönen bizlerden bahsediyorum. Doğru ya dedi kadın. Bizler. Yeri geldiğinde adi bir insana dönüşen bizler. Bizler dedi adam. Belki de o iyi bir adamdı dedi kadın. Konuyu bir anda değiştirirken. Adam kadının sesindeki alçak gönüllülüğü hemen sezdi. Şaşkınlıkla sordu. Kimden bahsediyorsun? Babamdan. Baban mı? Babam ya. Hiçbir zaman onu sevmek için şans tanımadığım babamdan bahsediyorum. Adamın aklı iyiden iyiye karışmıştı. Babanı annenden daha çok sevmiyor muydun? O babamdan bahsetmiyorum. Öz babamdan bahsediyorum. Öz baban mı? Evet. Anlamıyorum dedi adam. Öz baban da nereden çıktı? Bir gün ansızın çıkıp geldi işte. Nasıl olur? Oluyormuş. Hayat bana bunu da öğretti. Bu hayatta herkesin başına her an her şey gelebilir. Sonradan şu gerçeği gördüm ki Allah bana bu dünyada mutluluk vaat etmemiş. Yıllar sonra benim için çok zor olsa da bu gerçeği kabullendim. Ama bu gece yine başka bir gerçeği görüyorum ki meğerse sen de Allah'ın bana vaat etmediği şeylerden birisin. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun dedi adam. Allah aşkına güldürme beni dedi kadın. Siz erkekler hep bir bilgesiniz. Her konuda mutlaka bir bildiğiniz vardır. Doğrularınız hep mutlaktır. Siz hiçbir zaman ilişkilerinizde suç işlemezsiniz. Size göre bütün suçlu biz kadınlarız. Peki dedi adam. Seni istisna kılan şey ne? İstisna mı? Evet. Yani seni bizden ve diğer kadınlardan üstün kılan şey nedir? Kadın güldü. Adam ciddi bir yüz ifadesiyle karısına baktı. Şimdi de gülecek misin? Dedi. O anda garip bir şey oldu. Gülerken kendisini çok rahatlamış hissetti kadın. Neredeyse kımıldamıyordu. Beni hor görme dedi alaycı bir tavırla. Hor görmek mi? Evet, beni senden ve diğerlerinden farklı kılan şey içimde her şeyi feda etmek isteyen bir ruhumun yaşıyor olmasıdır. Feda mı? Evet, senden öncekileri ve şimdi de seni. Seni ve tüm geleceğimi. Mesela seninle olan geleceğimi bu gecenin sonunda feda edebilirim dedi kadın ansızın. Ne diyorsun sen? Gayet açıkça şunu söylüyorum ki seninle olan geleceğimi bu gecenin sonunda feda edebilirim. Yok ya, dedi adam. Başka daha yani fikrin var mı? Yok, dedi kadın adamı boşlamışçasına. Şaka mı yapıyorsun, dedi adam. Hayır, şaka yapmıyorum. O zaman ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Belki. Bunu nasıl söylersin? Bilmem, söyledim işte. Adam şaşırmıştı. Karısı pek az insanın gösterebileceği cesareti sergilemişti. Sözleri kendine güvenen savaşçıların kendinden emin tavırları gibiydi. Yatağın içinde doğruldu. Ayağa kalktı, salona geçti. Vitrine duran viski şişesini aldı. Karlı bir kış gününe uyanmayı hazırlayan sabahın ilk ışıkları gibi hissetti kendisini. Viskiyi bardağa döktü. Fondip yaptı. Şimdi karanlığa geri dönme zamanı, dedi adam kendi kendine. O anda ilk kez karısından korktuğunu hissetti. Elinde viski kadehi ile odaya girdi. Elinde tuttuğu viski kadehini kadına uzattı. İşte zihnin açılsın biraz. Ağzından dökülen sözlerin ne anlama geldiğini idrak edersin belki, dedi. İçmem, dedi kadın soğuk bir tavırla. Adam kadının tavrına biraz bozuldu. Keyfim bilir, dedi. Kuşkusuz, dedi kadın. Zamansız gelen keyiflerden pek has etmem. Ya sabır, diye geçirdi adam içinden. Biliyor musun, diye sordu kadın. Neyi? Hayat hayatı çekermiş. Ne hayatı? Kötü hayatlar. Kim söyledi? Ben. Bu gecenin sonunda bir de falcılığa mı soyundun? Hayır, dedi kadın. Bu dünyada yazgımın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama ne olduğunu bir türlü bulamıyorum. Ya, demek şimdiden yazgını kaybettin. Kadın adama ters ters baktı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Haşa, dedi adam. Seninle dalga geçmek benim haddime mi düşmüş? Kaba bir adamsın, dedi kadın sinirli sinirli. Daha sonra da ilave etti. Canımın yandığını söylemeye hakkım var. Bu gecenin sonunda Allah'tan bizi bağışlamasını istediğimizde kapıyı geçmişe kapatalım. Geçmişi unutmak için değil, bizi geçmişe hapsetmesin diye. Üzerimize çöken şu geçmişin ruhlarından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kurtulmak istiyorum. Ruhsuz bir adamın ruhsuz karısı olup çıkmak istemiyorum bu gece. Adam karısının söylediklerine güldü. Yine bilgelik dolu sözler ediyorsun, dedi. Kadın da kocasına güldü. Kendimi her zaman şaşırtmışımdır zaten. Adamın yüz ifadesi loş ışığın altında bir anda ciddileşti. Başını aşağıya eğdi, ellerini dua eder gibi birbirine kavuşturdu. Kadın hemen bu durumu fark etti. Yine ne oldu, dedi. Anlamsız bir şekilde korkmaya başladım, dedi adam titrerken. Kadın adama baktı. Neden titriyorsun? Bir üşüme girdi içime sanki. Odada soğudu. Hayır, dedi adam, ondan değil. Neden titriyorsun öyleyse? Adamın titremekten alt çenesi üst çenesine vurmaya başladı. Bacaklarının arasına yorgan alıp sıkı sıkıya sarıldı. Baksana, dedi, tüylerim diken diken oldu. Bu kış gecesi çok fazla buzlu viski içtim. Titremem ürpertiden, vücudumu resmen ürperti sardı. Bu gecenin karanlığına sıkışıp kaldığımı hissettim. Ben de öyle. Yavaş yavaş tükendiğimizi sanıyorum. Sabah olmasını istemiyorum artık. Ne garip, dedi adam. Şimdi aynı şeyi ben de aklımdan geçirdim. Bu gece seni zorla da olsa peşime takıp bir maceraya sürükledim. Bir mermi gibi tabancamın namlusuna sürdüm. Şimdi de barut kokusunu odanın içinde bırakıp beni terk edip gitmekle tehdit ediyorsun. Kendi tabancamda senin kurşununla vuruldum. İşte bu düşüncelerdir beni senin karşısında titreten, bir çocuk gibi çaresiz kılan. Kadın sustu. Cevap vermedi. Uzunca bir sürede suskunluğunu sürdürdü. Adam karısına baktı. Duydun mu beni?